Ayrım 5.
Şeriat devleti modeli olarak Osmanlı'yı göstermelerine ne diyeceksin, hatta Selçuklu devletini? Osmanlı din kurallarına göre yöneliyormuş gibi görünebilir, gerçekten öyle de olabilir. Ama bu halkın, yani Anadolu insanının koyu bir dindar olarak yaşadığını ispatlamaz. Anadolu tarihinde aydın olarak değerlendirebileceğimiz samimi din adamları bütün dinlere kapılarını açmışlardır. Mevlana, ki... gözün fenalığından bahseder. Anadolu insanı resim yapmış, kadın erkek bir arada çalışmış, dans etmiştir. Din kurallarıyla yöneten idareciler ise din adına bunları yasaklamışlardır. Bu coğrafyada halkın geneli laik yaşamıştır. Bu nedenledir ki din devletinden laik devlete geçiş sorunsuz olmuştur. Türkiye'deki dincilerin din devleti ütopyaları, Anadolu insanının hiç tanımadıklarının ispatıdır. Nasıl? Şöyle, onlar şeriat devleti kurulunca sanıyorlar ki halk da şeriata göre yaşayacak. Bu sanıları onları Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlara, bu devletin kurumlarına sözlü saldırılara götürüyor. Fikirdaşlarını devlet düşmanlığına itiyorlar. Varsayalım bir din devleti kurdular. Kendileri dini inanışlarına göre yaşayacaklar mı? Sanmam. Yaşamlarına bir bak. Ne söylüyorlarsa tam tersi yönde davranıyorlar. Türkiye'de dincilik kendi kendini inkardan başka bir şey değil. Benim kafama takılan da bu inkarın temelinde yatan nedenlerin ne olduğu. Bir ideoloji olarak İslamcılık halktan kopma, halkı tanımama eyleminden doğmuştur. Halktan kopan insanın düşüncesi kısırlaşır. Osmanlı halka dayalı bir çadır devleti iken hızla büyüdü. Halktan kopan Bizans'ı bir vuruşta yıktı. Kendisi de halktan koptuğu için önce zalimleşti, sonra da yıkılıp gitti. Ama önce kısırlaştı. Halktan kopmanın en açık belirtisi ne? Halk şundan anlamaz, bundan anlar demektir. Halka şu gerekir, şu gerekmez demektir. Halkı hor görmek, halkı açtıklarını sanmak, halka öğüt vermek, halktan öğrenebilecekleri hiçbir şeyin olmadığını sanmaktır. Bunlar dincilerin en belirgin özellikleridir. Halka şu gerekir, bu gerekmez tavrında olanlar en büyük halk düşmanıdırlar. Neden? Çünkü düşmanlık başkasına yukarıdan bakmakla başlar. Bilmem kaç bin yaşındayım. Bunlardan halka, halkın yanından bakan birine rastlamış değilim. Geçenlerde bir dinci profesörü televizyonda seyrettim. İdarecileri çobana, halkı da koyun sürüsüne benzetti. Allah aşkına halkı koyun sürüsüne benzeten biri halka nereden bakmaktadır? İstediği kadar halkın içinde yaşamakta olsun, halkın içinden çıkmış olsun. Halkın yanında yer alamaz. Bu düşünme tarzı halkı saf, aptal yerine koymak değil de nedir? Halkı sürü gibi gören dinci liderler var. Onların üstünde yükseldiği bir de dinci kitle. Onlar kendilerini güdülecek bir koyun sürüsü olarak görüyorlar. Asıl sorun bu değil mi? Maalesef bu bilinç doğuruyor sorunları. Benliği yok edilmiş, düşünce özgürlüğünün anlamını kavrayamamış zavallıların bilinci. Donmuş bir düşüncenin soğukluğunda yaşıyorlar. Bir düşünce donduğu zaman müzeye kaldırılmış eski düşüncelerle aynı yaştadır. Buzlar dünyasında zaman durur. Dinci kitlede durmadan akan zamanın farkında olmadığı için komik durumdalar. Akıllarını kullanma yetkisinden mahrumlar. Kendi aklını kullanamayan insan kitapların en güzeline, Tanrı tarafından gönderilen kitaba inansa da gidebileceği olumlu bir nokta yoktur. Ancak götürüldükleri, sürüklendikleri yer vardır. Bu nedenlerle onlar inandıkları liderlerin sözlerini mutlak doğru kabul edip gösterdikleri yolda ilerliyorlar. Bir koyun sürüsü olarak mı? Evet, bir koyun sürüsü olarak. Bu yolun sonu nereye çıkar? Dostum, bir koyun sürüsü yola çıkmışsa gideceği yer eninde sonunda bir mezbahanedir. Elinin altındaki kitleyi sürü, kendisini de çoban olarak gören adamın eninde sonunda bir kasapla mutlaka alışverişi olacaktır. Ne kadar da acı bir durum. Dinci kitle için bunu söylüyorsan yanılıyorsun. Koyun olmayı kabul eden insan için kurban edilmek bir onurdur, şereftir. Bu sürünün içindeki biri kendi aklını kullanmaya başlayınca çobana, "Beni nereye götürüyorsun?" diye sorar. Çoban, mezbahaneye cevabını veremeyeceği için çıkarlarını korumak için onu ya sürüden kovar ya da köpeklerine parçalattırır. Asıl acıklı durum bunları bile bile sürünün mezbahaneye götürülüşünü seyretmektir. İnsan nasıl kendini koyun olarak görebilir ki? Bu görmek değil, gördürmek meselesidir. Halka talkını verip salkımı yutanların marifetidir. İnsanları okutmaya çalışmak, eğitmeye çalışmak emek isteyen bir iştir. Eğitilmiş insan iradesini kullanabilmeyi öğrenmiş insandır. Böylesi onların yani salkımcıların işine gelmez. İnsanları eğitmek yerine yönetmeyi tercih ederler. Eğitmeden yönetmek. İşte bütün sorunların baş kaynağı. Salkımcılar din duygusunun karanlık ve bilgisizlik içinde bırakmanın ne büyük bir etkileme gücünün olduğunun farkındadırlar. Karanlık ve bilgisizlikten beslenen din bilgisi her gün dinin aslından biraz daha insanları uzaklaştırarak yozlaştırır. Deli filozof, sen dincilerin dinin aslından uzaklaştıklarını mı söylüyorsun? Harfi harfiyen bunu söylüyorum. Hristiyanlık da bir zamanlar bugün İslamcıların içinde bulundukları yozlaşma, kötürümleşme devrini yaşadı. Papazların çeşitli entrikaları ve çıkarcı davranışları yüzünden Tanrı yolundan saptırılarak yozlaştırılmış papalık makamı Tanrı adına her gün yeni yasalar çıkarıyordu. Sonuçta din adamı sınıfı malı götürüyordu. Hristiyanlar dinlerinin gerektirdiği gibi değil, din adamları sınıfının çıkarlarının gerektirdiği gibi yaşamaya zorlanıyorlardı. Laiklik boşu boşuna doğmadı. Nasıl yani? Dostum, din bilime, hayata saygısızlık ettiği yerde örgütlü bir laiklik zorunluluktur. Eğer böyle bir durumda laiklik doğmazsa, laik anlayış insanlara hakim olmazsa yaşam çekilmez olur. Bana şunu bunu dayatan bir din anlayışını istemem. Bu İslam'sa camiye girsin, bir daha dışarı çıkmasın. Din halkı birbirine düşüren, fitne fesadın her türlüsüne başvuran, politikanın sunturlusunu yapan salkımcıların tekeline girmişse, böyle bir dinin panzehiri laikliktir. Türkiye'de dinci liderler İslam'ı asla olmadığı gibi bir yaşam düşmanı umacası haline soktular. Hatta bu dinci liderlerin kontrolü altındaki kitle Allah'larını bile öldürdü. Allah'ını öldürmek? Anlamadım. Dostum, anlaşılmayacak bir durum yok. Nietzsche'nin bir öyküsü vardır. Delinin biri sokağa çıkıp bas bas bağırır. Tanrı öldü, Tanrı öldü, yaşasın akıl. Dinci kitlenin de pratik yaşamlarının öyküdeki adamın anlattığı gerçekten bir farkı yok. Onlar da yaşamlarıyla Allah öldü, yaşasın halifemiz, mehdimiz, mürşidimiz, şeyhimiz diye bağırıyorlar. Bu sesi duymamak için sağır olmak gerekir. Şeyh Bahtiyar Baba söylenceleri. Uygarlık bilimci İsmet Zeki Eyüboğlu, yeterince gelişmemiş toplumlarda söylence birikimlerini kurtarıcı öğe olarak anlama geleneğinin yaygın olduğunu belirtir. Söylencelerin müritlerinin üzerinde kendi lehinde etkisini tecrübe eden Şeyh Efendi, aklı başında bir insanı kahkahalarla güldürecek yüzlerce söylenti üretmiş, üretmiştir. Haberi olmadan üretilenlerden beğendiklerine tarikatında dolaşım izni vermiştir. Kimi söylenceleri masalların, efsanelerin fantezi sınırlarını bile aşar. Sovyetler Birliği'nin neden çöktüğü üzerinde siyaset bilimciler uzun uzun tartışıp çeşitli kanılara ulaştılar. Bu konuda dünya 3 aşağı 5 yukarı bir kanaate sahip oldu. Kaşiye tarikatının mensupları bu konuda dünya kamuoyunun kanaatlerine değil, Şeyh Efendi'nin yumurtladıklarına inanırlar. Atıcı Şeyh'e göre Sovyetlerin yıkılışıyla ilgili söylenenlerin tümü hikayedir. Hayvan gözüyle görülen vesveselerdir. Hakikat başkadır. Allah'ın kainatı yönetme yetkisini verdiği kendisi Allah'ın izniyle Rusya'yı çökertmiştir. Tanrısal güçlerle donatılmış Şeyh Efendi, Rusya'daki dindaşlarının ve ırktaşlarının gördüğü eziyete dayanamamış, çok öfkelenmiş. Kalbinden kutsal bir ışık peydahlayarak Rusya'ya göndermiş. Bu yıkıcı ışık, dünyanın iki büyük imparatorluğundan birini çökertmiş. Türk ve Müslüman milletler de özgürlüklerine kavuşmuşlar. Bunlar Müslümanlığın şuuruna iyice vardıktan sonra Şeyh Efendi, kalbinden bir ışık daha peydahlayacakmış. Bu ışık da tahmin edileceği üzere Amerika'yı parçalayacakmış. Dünyanın en büyük imparatorluğu Amerika yıkılınca, Müslüman ülkelerin halkları Amerika kuklası yöneticileri alaşağı edeceklermiş. Kafirlerin boyunduruklarından kurtulan Müslümanlar bir dünya İslam devleti kurmaları gerektiğini anlayacaklarmış. Bu devleti Bahtiyar Baba kuracakmış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yöneticileri de şeyhin huzuruna gelip el pençe divan duracaklar, muhterem hocam diyeceklermiş. Bu devleti biz yönetemedik, layık olduğu gibi yönetmeye tek ehil kişi sizsiniz. Böylece Türkiye'yi Şeyh Efendi'nin emin ellerine teslim edeceklermiş. Adı Büyük Bahtiyari İslam Devleti olacak olan devlete daha sonraları Japonya'dan tutun da Almanya'dan Kanada'ya kadar birçok ülke ilhak edecekmiş. Bu nasıl olacak demeyin, gayet kolay olacakmış. Şeyh Efendi her yıl hacca gidiyormuş. Orada dünyanın çeşitli ülkelerinden müminleri kendine mürit ediniyormuş. Bunlar memleketlerine dönünce de gizlice bu devletin kurulması için çalışıyorlarmış. Bu safsatayı aklı başında sanılan koca koca adamlar ballandıra ballandıra anlatırlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili söylence de bir hayli ilginçtir. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde Şeyh Efendi, ülkenin çeşitli yörelerindeki müritlerine ikamet ettiği A kasabasında oy kullandırdı. Amacı o bölgede siyasi partilere ne kadar güçlü olduğunu göstermek ve Refah Partisi'nin belediye seçimini kazanmasını engellemekti. Refah Partisi'ne karşı özel bir kin duyuyordu. Çünkü Erbakan 1977 milletvekili seçimlerinde milletvekili seçilmesine engel olmuştu. 1983'te Refah Partisi kurulunca soluğu parti teşkilatında almıştı ama partiyi terk etmesi için Erbakan haber göndermişti. Kısacası kovulmuştu. Meclise gitmek için can atan Şeyh Efendi'nin siyasetle yükselmesine iki defa mani olan Erbakan'a karşı domuz kini gütmeye başladı. Kinini sanki bilinmeyen bir şeyi söyleniyormuş gibi, bunlar dinde samimi değiller, dini sömürüyorlar türünden cümlelerle örtmeye başladı. Sanki dinde samimi olmak umurundaymış gibi, dinin sömürülmesini dert ediniyormuş gibi. Müthiş bir anti-refah propagandası yapmasına rağmen 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde de komşularını bile Refah Partisi'ne oy vermemeye razı edemedi. Komşuları, "Hocam Erbakan hakkında söylediklerin doğru ama Recep Tayyip delikanlı uşak" diyorlardı. Onun hakkında böylesi övgülere bir de müritlerinin Recep Tayyip sempatisi eklenince iyice çileden çıktı. Aslında kendisinin olmak istediği ama yeteneksizliğinden hiçbir zaman olamayacağı bir şeyi, bir kariyeri yakalamıştı Recep Tayyip Erdoğan. İflah olmaz bir kıskançlığa kapıldı. Kıskançlığını, müritlerinin Erdoğan sempatisi kinini iyice biledi. Kini Erbakan'dan Recep Tayyip'e kaydı. Refah Partisi'nden Erbakan'dan nefret eden fakat Erdoğan hayranı müritlerinin aklını kendi rayına getirmek için günlerce "Bu adam da refahçı olmaya başladı, pezevenk Tayyip" deyip durdu. Bunun da müritlerinin üzerinde etkili olmadığını görüyordu. Müritler susuyorlar ama içlerinde Tayyip'i seviyorlardı. Müritlerinin kendisinden başka birini önemli adam görmeleri onu delirtiyordu. Gün geldi bu meseleye kesin bir nokta koydu. Müritleri Erdoğan'dan nefret etmeye başladılar. Fadime Şahin, Müslüm Gündüz, Ali Kalkancı vakası esnasında şeyhin boşadığı hanımlardan biri olan Fatma Hanım'ın İstanbul'daki evine kimliği halen kesin olarak bilinmeyen birileri gelir. Kadına Şeyh Efendi ile evliliği konusunda sorular sorarlar. Kadının yanıtlarını da kamerayla kaydederler. Şeyh Efendi bir şekilde bu olaydan haberdar olur. Fatma Hanım'ın kasede kaydedilen konuşmalarının televizyon kanallarında yayınlanacağı korkusuyla sarsılır. Böyle bir durumda tarikatının dağılacağını düşünür. Bunu engellemek amacıyla hemen bir söylenti çıkarttırır. Söylentiye göre eski karısının anlattıklarını kasete çektiren kişi Recep Tayyip'ten başkası değildir. Bu adam zaten kendisini çekememektedir. Çünkü Şeyh Efendi dini İslam'ın yolunda dosdoğrudur. Böyle bir söylentiye müritlerin inanmama özgürlükleri yoktur. Bu söylentiyle Şeyh Efendi bir taşla iki kuş vurmuştur. Birincisi, bu kasetin televizyonlarda yayınlanması halinde cemaatini önceden haberdar ederek tarikatın dağılmasını önlemiştir. Ya da böyle bir durumdan en zararla çıkmasının önlemini almıştır. İkincisi, müritlerinin Erdoğan'a olan sempatisini antipatiye dönüştürmeyi başarmıştır. Müritler Erdoğan'ı Allah'ın kahretmesi için kahhar halkası çevirip günlerce kahhar çekerler. Aradan uzun bir süre geçmesine rağmen bu kaset gün ışığına çıkmaz. Bunun nedeniyle ilgili olarak bir söylenti daha dolaşır. Kaşiye tarikatının mantıksızlığa teslim olmuş sokaklarında. Güya şeyhin uzun yıllardır arkadaşı olan Taki Tektaş, Recep Tayyip'in makamına çıkmış, tabancasını başkanın makam masasının üstüne koymuş. "Bak Tayyip," diye başlamış söze, "bunu namus meselesi sayarız." Ölümle tehdit edildiğini anlayan Erdoğan korkup yılmış, kaseti medyaya vermemiş. Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınınca Şeyh Bahtiyar Baba'nın nasıl yorum yapacağı bellidir. Ya biz yaptık mı böyle yaparız. Nasıl olsa müritleri yutacaklardır, sallar sallayabildiği kadar. Müritler şeyhlerinin Allah'ın izniyle istediği her şeyi yapabileceğine inanmışlardır çünkü. Şeyh Efendi'nin uydurduğu söylencelerden biri de Eyüp Aşık'la ilgilidir. Anasol D hükümetinde Eyüp Aşık, tekelden sorumlu devlet başkanıdır. Refah Yol hükümeti zamanında da Şeyh Efendi bir bakanlığın danışmanıdır. Siyaset alanında kendine bir yer edinmek isteyen, bu yönde akıl almaz bir çaba ve eğilim gösterdiği halde bir türlü başarılı olamayan Şeyh Efendi, bu danışmanlığı bir basamak tahtası, bulunmaz ve kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak değerlendirmektedir. Bu danışmanlık işi ayrıca kendisiyle övünmek için bir araçtır. Bakın, devlet bile meselelerinin çözümünü bana danışıyor diyerek kendini müritlerinin gözünde büyütmektedir. Bu sözleri şeyhlerinden duyan müritler Büyük Bahtiyari İslam Devleti'nin kurulmasına doğru bir hareket başlattı diye seviniyorlardı. Müritlerinin böyle düşünmesinden kıvanç duyan şeyhin aklına gelemeyen başına geliverdi. Bakanlıktaki danışmanlık görevine son verdiler. Nakşibendi tarikatına mensup olduğu bilinen Eyüp Aşık onun otoritesini kabul etmiyordu. Ayrıca güya kendisi büyük oluşumlara giriştiği için kıskanıyormuş. Ne de olsa Nakşibendi tarikatındandı. Danışmanlık görevine kesinlikle o son verdirtmişti. Müritler hemen kahhar halkasını çevirdiler. Eyüp Aşık'ın Alaaddin Çakıcı ile telefon konuşması deşifre olup, Aşık bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa etmek zorunda kalınca, Şeyh Efendi'nin konu hakkındaki yorumu hazırdır. Ya biz yaptık mı böyle yaparız. Şeyh Efendi'nin ilginç bir söylencesi de Milliyetçi Hareket Partisi'nin büyüme nedeni ve hükümete girmesiyle ilgili olanlardır. 1995'te milletvekili seçimlerinde Doğru Yol Partisi'ni destekleyen Şeyh, nedendir bilinmez bu partiyle ilişkisini kesti ya da kestirildi. Bu partiye muhabbeti azalınca da güya DYP düşüşe geçmişti. Şeyh Efendi 4 Nisan 1997'de Alparslan Türkeş vefat edince onun ne denli sevildiğini görmüştü. MHP'yi desteklemeye başladı. Televizyonunda bol bol bu partiyle ilgili haberler yaptırdı. Kesin emri vardı. Her gün mutlaka bu partiyle ilgili en az 3 tane haber hazırlanacaktı. Bilindiği gibi MHP son seçimlerde umulmadık bir oy almıştı. Bu beklenmedik büyüme karşısında partinin genel başkanı bile şaşkınlığını gizleyemezken Şeyh Efendi beklenen sonucun gerçekleştiğini söylüyordu. Bu partiyi Allah'ın izniyle büyütmüş, sonra da hükümete sokmuştu. Neden yapmıştı bunu? Her şeyden önce milliyetçi ve Müslüman olan bu partiyi başörtüsü ve İmam Hatip sorunlarını çözsün diye büyütüp iktidara getirmiş. Ya bu parti bu sorunları çözemezse? O zaman Şeyh Efendi partiyi cezalandırıp kolları sıvayacak, söz konusu sorunları kendisi çözecekmiş. Şeyh Efendi'nin kerametleri anlatmakla tükenmez. Söylencelerin akılla mantıkla alakası yoktur. Zaten Şeyh amansızca akıl ve mantık düşmanıdır. Kendisini tanıyanın ancak dini doğru bir biçimde tanıyacağını iddia etmektedir. Beni akılla mantıkla anlayamazsınız, bana inanacaksınız deyip durmaktadır. Müritlerin onu tanıması farzdır. Bu farzı eda etmenin yolu ise kayıtsız şartsız ona teslimiyettir. Biz bu zamirle her zaman kendisini kasteder, zannediyor musunuz ki şu anda yalnızca sizlerle birlikteyiz? Girizgahıyla başlayan nutuk nice kerametlere gebedir. Şeyh Efendi sürekli İstanbul-Ankara arasında gidip gelmektedir. Zaman zaman para ve teşkilat işleri için Bursa'ya da uğramaktadır. Bunlar kafa gözüyle görülen yolculuklarmış. Oysa onun asıl yolculukları başkaymış. Gönül gözüyle görenler Şeyh Efendi'nin Bosna'da Sırplara, Çeçenistan'da Ruslara karşı ramboluk ettiğini seyrederlermiş. Bosna'dan Türkiye'ye gelen bir Boşnak Şeyhi televizyonda görünce hemen müridi olmuş. Çünkü Şeyh gönül gözüyle görülebilen yolculuklardan birine çıktığı esnada bu Boşnakçığın ailesini Sırpların elinden kurtarmış. İnsanüstü bir varlık olan Şeyh Efendi'yi el alem zannedermiş ki ticaretle, iletişim endüstrisiyle uğraşıyor. Oysa o insanlığın mutluluğu için çalışıyormuş. Tasavvuf kitapları çeşitli konulardaki sufilerin sözlerini aktarırlar bize. Bu sözlerden anlayabildiğimiz kadarıyla insanın teni değil, tinidir önemli olan. Beden topraktan gelmiş, toprağa dönecek. Ruh ise Allah'tan gelmiş, Allah'a dönecektir. Bu kural Şeyh Efendi için geçerli değildir. Onun teni kadar tini de önemlidir. Cemaatte bir süre kalıp inançlarına ters düşen saçmalıklara dayanamayıp tarikattan ayrılan bir kızdan dinledim. O günlerde Şeyh Emine adlı bir kızla evlenmişti. Kaçıncı hanımı olmuştu bilmiyorum. Tarikattaki kızlar Şeyh Efendi ile evlenen bir kızı kesinlikle cehennem ateşinin yakmayacağına inanıyorlardı. Çünkü Şeyh'in kutsal tenine değen kadını cehenneminde yakmaya Allah razı olmazmış. Kaç müritten kendinden geçerek Şeyh'in ellerinin ne kadar yumuşak, bulunmaz eşsiz bir kadifemsilikte olduğunu, kokusunun cennet kokusuna benzediğini anlattığını görmüşümdür. Hatta onun defi hacet yapmak için tuvalete gittiğine inanmayan, bu ihtiyacının melekler aracılığıyla giderildiğini iddia eden salaklara bile rastlamışımdır. Konferanslarından, sohbetlerinden sonra bardakta kalan suyu huşuyla içtiklerini, terini sildiği mendili afiyetle yediklerini, Şeyh'in kutsal vücuduna dokunmak için can attıklarını. Tabii ki her müridin doya doya bu kutsal tene dokunmak şansı olmaz. Şeyh Efendi'nin ayaklarını yıkamak, kurulamak şerefi bulunmaz Hint kumaşı konumundaki müritlere aittir. Bunlar Şeyh defi hacet giderirken bile tuvaletin kapısında nöbet tutarlar. Sonra da o kutsal ayakları yıkayıp kurulamanın vakarıyla cezbelenirler. Şeyhe ait her şey kutsaldır. Oturduğu koltuk bile. Müritlerden biri tıp fakültesini bitirmiş, doktor olmuştu. Nevşehir'e tayini çıkmış, evini taşıyordu. Paramparça olmuş kırmızı bir koltuğu kutsal bir şeyi taşıyormuş gibi dikkat ve özenle kamyona götürdü. Nakliyeciye bu koltuğun başına hiçbir zarar gelmeyecek biçimde istif etmesini söyledi. Bu tavrı dikkatimi çekmişti. Artık bir maaşı olduğunu, bu eski koltuğu çöpe atmasını söyledim. Doğru söylüyorsun ama dedi, o koltuğa hocam oturdu. Şeyhin kıçının değdiği koltuk bile müritlerce kutsal olarak değerlendiriliyordu. Dünyanın en lezzetli yemeğini dünyanın en becerikli aşçısı değil, Şeyh Efendi'nin abdest suyu yapar. Tabii ki müritlere göre bu böyledir. Konuk olduğu bir evde şeyhe abdest aldırırlar. Abdest suyunun biriktiği leğeni ev sahibi götürecekken, ''Evladım'' der şeyh, ''suyu israf etmeyin, yemek yapsınlar.'' Şeyh gittikten sonra akşam yemeklerini yemekte olan ev ahalisi, midelerinde kutsal bir şeylerin olduğu duygusuna kapılırlar. Dillerinde de hiçbir yemekten alamadıkları bir tat. Oysa yedikleri yemek sıradan bir patates yemeğidir. İşin sırrını evin hanımı açıklar. Hocamın söylediklerini işittim. Suyu ziyan etmeyip bu yemeği yaptım. Şeyh uçmaz, mürit uçurur derler. Bizim şeyh kendi kendini uçurur.